Ayrım 24, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 248. Hayvan uzun bir süre öyle durdu. Sonra burnundan soluyarak ileriye doğru sıçradı. Royan'la Nicholas'ı fark bile etmemişti. Kudu sırtın arkasında gözden kayboldu. Bir şey hayvanı çok ürkütmüş. Royan ne diye sordu. İngiliz cevap verdi. Herhangi bir şey olabilir. Belki de bir pars. Kararsızca yamaçtan aşağıya doğru baktı. Katırlar ve keşişlerden oluşan kervan yola çıkmış, nehrin kıyısında ilerlemeye başlamıştı bile. Royan ne yapacağız diye sordu. Aslında ileriyi incelemeliyiz. Yani zamanımız olsaydı öyle yapmamız gerekirdi. Ama zamanımız yok. Kervan hızla uzaklaşıyordu. Yamaçtan bir an önce inmezlerse orada yapayalnız, silahsız kalacaklardı. Nicholas'ın elinde kesin bir ipucu yoktu ve hemen karar vermesi gerekiyordu. ''Haydi gel.'' Adam tekrar Roy'un elini tuttu. Yamaçtan kayarcasına indiler. Kervana yetişmek için koşmak zorunda kaldılar. Artık diğerlerine katıldıkları için Nicholas bütün dikkatini tepelerindeki kayalara verdi. Kayalar dimdik yükseliyor, gökyüzünü yarı örtüyorlardı. Sol taraftan şırıldayarak gürültüyle akan nehir diğer sesleri boğuyordu. Nicholas aslında telaşlanmış değildi. O her zaman tehlikeyi önceden sezdiğini düşünerek övünürdü. Altıncı hissi kaç kere canını kurtarmasını sağlamıştı. O bunu erken uyarı sistemi diye tanımlıyordu. Oysa şimdi alarm zillerinin çaldığı yoktu. Tepedeki ışıltının türlü nedeni olabilirdi. Erkek kudunun davranışlarının da öyle. Ama adamın sinirleri yine de gerilmiş, bütün dikkatini yukarıya vermişti. Sonra doruktan bir şeyin dönerek düştüğünü gördü. Belki de sıcak rüzgarın uçurduğu kuru bir yapraktı bu. Bir tehlike sayılmayacak kadar küçük ve önemsiz. Yine de Nicholas onu bakışlarıyla tembelce izledi. Kahverengi yaprak dönerek helezonlar çiziyordu. Sonunda da adamın yanağına hafifçe süründü. İngiliz elini kaldırıp onu yakaladı. Sadece bir refleksti bu. Kahverengi nesneyi parmaklarının arasında buruşturdu. Çıtırdayıp parçalanmasını bekliyordu. Ancak bu nesne yumuşak ve esnekti, sanki yağlı gibiydi. Nicholas elini açıp nesneyi daha dikkatle inceledi ve bunun bir yaprak olmadığını hemen anladı. Kahverengi yarı saydam yağlı bir kağıt parçasıydı elindeki. Birdenbire bütün tehlike çanları çalmaya başladı. Bunun nedeni bu ıssız yerde bir kağıt parçasının uçuşması değildi. Nicholas kağıdın cinsini ve özelliklerini tanımıştı. Onu burnuna götürerek kokladı. Genzini yakan azot kokusuydu. Adam yüksek sesle "Galignit" diye haykırdı. Kokuyu hemen tanımıştı. Bu sempeks ve plastik patlayıcı çağında galignit artık askeri amaçlarla kullanılmıyordu. Ama madencilikte hala kullanıldığı yerler vardı. Temelinde sodyum nitrat ve kağıt hamuru olan nitrojelatin çubukları genellikle bu tür kahverengi yağlı kağıda sarılıyordu. Fünyenin lokumun başına takılması için kağıdın ucu yırtılıyordu. Nicholas da eski günlerde epeyce galignit kullanmıştı. Bu nedenle kokusunu hiçbir zaman unutmamıştı. İngiliz'in kafası şimdi hızla çalışıyordu. Biri bizi bekliyorsa ve kayaya galignit yerleştirdiyse, gördüğüm ışıltılı patlayıcılar arasında gerilmiş bakır tellerden yansıyor olabilir diye düşündü. Pusudaki düşman şu anda yukarıda saklanmış bekliyor ve patlatıcının kolunu indirmeye hazır. Belki erkek kudu da orada saklanan bir insandan kaçıyordu. Nicholas kervanın ön tarafına doğru "Ali!" diye haykırdı. "Onları durdur, herkesi geri döndür." Öne doğru koşmaya başladı ama artık çok geç olduğunu seziyordu. Kayanın tepesindeki düşman herhalde onun her hareketini izlemekteydi. Nicholas'ın kervanın ön tarafına ulaşıp dar yolda katırları çevirmesi ve onları güvenli bir yere kadar götürmesi imkansızdı. Adam durakladı, dönüp Roy'una baktı. En önemlisi genç kadının kurtarılmasıydı. Nicholas koştu ve kadını kolundan yakaladı. "Gel, yoldan ayrılmamız gerekiyor." "Ne oldu Nicky, ne yapıyorsun?" Roy'un adama karşı koyuyor, kolunu çekiştiriyordu. İngiliz sert sert "Bunu daha sonra açıklarım" diye omurdandı. "Şimdi bana güven yalnızca." Roy'una birkaç adım sürükledi. Sonra kadın boyu neydi ve İngiliz'le birlikte geriye doğru koşmaya başladı. 50 metre kadar ilerledikleri sırada kayanın yüzeyi sanki uçuverdi. Müthiş bir hava akımı adamla kadının sendelemelerine neden oldu. Gürültü kafalarının içinde canlarını yakacak kadar yankılandı. Az kalsın hassas kulak zarları içeriye doğru çöküyordu. Bir tek kısa süren bir ses değildi bu. Sanki tam tepelerinde gök gürlüyordu. İkisi de sersemleyerek yalpaladılar. Birbirlerine çarpıp kaçtıkları yönü şaşırdılar. Nicholas düşmemesi için Roy'una sarıldı. Sonra da geriye doğru baktı. Kayanın tepesinde patlamalar birbirini izliyordu. Sanki cehennemden kaçmış balerinler sırayla dans ediyorlardı. Havaya tozlar, taşlar ve molozlar fışkırıyordu. Nicholas o dehşet anında bile Gelignit'in ustalıkla yerleştirilmiş olmasını takdir etti. Bu usta bir bombacının işiydi. Molozlar tekrar yere doğru inmeye başladılar. Şimdi masmavi berrak gökyüzünde ince sarımsı tozlardan oluşan bulutlar döne döne yükseliyorlardı. Bir an artık patlamalar sona ermiş gibi göründü. Ama sonra kayanın silüeti değişmeye başladı. Önce duvar gibi yükselen kaya öne doğru eğilmeye başladı. Nicholas yüzeyde alayla gülen ağızlar gibi yarıklar açıldığını gördü. Kaya tabakaları ayrılarak aşağıya kayıyordu. Tıpkı reverans yapan dev bir kadının ipek etekleri gibi. Daha sonra kaya gümbürtüyle nehre doğru yuvarlandı. Bu korkunç sahne Nicholas'ı sanki hipnotize etmişti. Patlama beynini felce uğratmış gibiydi. Düşünüp harekete geçmek için kendini zorladı. O zaman patlamanın merkezinin daha ileride, katır kervanının önlerine doğru bir yerde olduğunu anladı. Tamre orada Ali'nin yanındaydı. Bombacının kurduğu tuzağın merkezine girmelerini beklediği anlaşılıyordu. Ama Nicholas'la Roy'un gerisin geriye koştuklarını gördüğünde onların durumu anladıklarını ve kaçacaklarını sezmişti. Bu nedenle de Gelignit'i erken patlatmak zorunda kalmıştı. Ne var ki adamla kadın kurtulmuş değillerdi. Yukarıdan düşen kayaların yarattığı tehlike alanının sınırındaydılar ve bunun etkisinde kalacaklardı. Roy'un'u hala kollarında tutan Nicholas yıkılan kayaya bakarak çaresizce bir hesap yaptı. Düşen kayalardan oluşan selin ileride yolu süpürmesini, adamlarla katırları sürükleyerek nehre yuvarlanmasını donmuş gibi seyretti. Kayalar katırları ve adamları adeta yutmuştu. Tıpkı korkunç bir canavar gibi. İngiliz kayaların gürültüsü arasında bile altta kalan insanların ve hayvanların dehşet dolu çığlıklarını duydu. Korkunç dalga şimdi yolda Roy'unla onun durdukları yere doğru geliyordu. Patlamanın merkezinde olsalardı diğerleri gibi kurtulma şansı hiç bulamayacaklardı. Ama kayalar aşağıya yuvarlanırken patlamanın şiddeti azalmaya başlıyordu. Diğer yandan Nicholas koşarak kaçmalarının imkansız olduğunun farkındaydı ve üzerlerine yuvarlanacak her şey onları mahvedecekti. Roy'una ne yapmaları gerektiğini anlatacak zamanı yoktu. Nicholas'ın harekete geçmek için yalnızca birkaç saniyesi vardı. Kadını kucağına alarak nehrin kıyısına doğru sıçradı. Aynı anda ayağı kaydı ve kadınla yuvarlanmaya başladılar. Neyse ki 9 metre aşağıda bulunan ev büyüklüğünde bir kaya düşmelerini engelledi. İkisi de sersemlemişlerdi. Ama Nicholas Roy'unu çekip ayağa kaldırdı ve kayanın arkasına götürdü. Orada bir oyuk vardı. İkisi girerek iyice çömeldiler. Kayalardan ilki lastik bir top gibi yuvarlanıp sekerek onlara doğru gelirken kayaya iyice yapıştılar ve soluklarını tuttular. Kaya yer çekimi nedeniyle giderek hızlanıyordu. Sonunda sığındıkları yere şiddetle çarptı. Arkasına sindikleri kayanın bir katedral çanı gibi yankılar yapıp titremesine neden oldu. Sonra dev kaya zıplayarak başlarının üzerinden aştı ve sonunda nehre yuvarlandı. Bu o korkunç felaketin öncüsüydü. Şimdi sanki dağın yarısı üzerlerine yuvarlanıyordu. Her bir kaya saklandıkları yere çarparken kenarlardan ince parçalar kopuyordu. Etrafa çarpışan çakmak taşlarının neden olduğu kükürt kokusu yayılıyor, uçuşan ince beyaz tozlar ciğerlerine doluyordu. O dev çağlayan ya başlarının üzerinden uçuyor ya da sığınaklarının önünde toplanıyordu. Bu arada üzerlerine de küçük parçalar ve çakıllar yağıyordu. Nicholas Roy'nin üzerine kapanarak onu gövdesiyle korumaya çalıştı. Bir taş şakağına çarpıp sekti ve adamın kulakları çınlamaya başladı. Ancak İngiliz dişlerini sıktı ve içinden geldiği gibi başını kaldırıp yukarı bakmadı. Sağ kulağının arkasındaki kısa saçların arasından sıcak bir şey akıyordu. Bu şey yavaş yavaş yanağından aşağıya kaydı. Adam ancak bu ağzının yanına kadar geldiği ve o madensi tadı aldığı zaman kan aktığını anladı. İnce tozlar üzerlerini örtüyor, boğazlarını yakıyordu. Bu yüzden boğulacak gibi oluyor, öksürüyorlardı. Tozlar gözlerine de giriyordu. Bu yüzden gözlerini sıkıca yummak zorunda kaldılar. Vagon büyüklüğündeki bir kaya havaya sıçrayıp onların yakınına düştü. Yer şiddetle sarsıldı. Nicholas'ın da ağırlığını taşıyan Roy'nin karnına ve diyaframına müthiş bir baskı yaptı. Kadının ciğerlerindeki hava boşaldı. Roy'un kaburgalarının ezildiğini sandı. Sonra her şey yavaşlamaya ve hızını yitirmeye başladı. Artık ne düşen kayaların çarpma şiddeti ne de gürültüsü vardı. Şimdi yalnız nehrin ve hışırdayan kayaların sesi duyuluyordu. Nicholas sonunda başını ihtiyatla kaldırdı. Gözlerini kırpıştırarak kirpiklerindeki tozlardan kurtulmaya çalıştı. Roy'un altında kımıldanıyordu. Adam onun doğrulup oturması için yana kaydı. Birbirlerine baktılar. Yüzlerinde sanki antimuan beyazı tozların oluşturduğu kabuki maskeleri vardı. Saçları 18. yüzyıldaki Fransız soylularının perukları gibi pudralanmıştı. Roy'un başın kanıyor diye fısıldadı. Sesi toz ve dehşetten iyice boğuklaşmıştı. Nicholas elini şakağına götürdü. Parmaklarına toz ve kandan oluşan bir sıvı bulaştı.
Bir sıyrık, sen nasılsın?
Galiba dizimi burktum. Düştüğümüz zaman bir şeyler olduğunu hissettim. Ancak bunun ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Canım fazla acımıyor.
Nicholas o halde ikimiz de gülünç sayılacak kadar şanslıyız dedi. Bu felaketten kimse sağ çıkamazdı.
Roy'un kalkacak oldu ama adam omzunu tutarak onu engelledi.
Dur, yukarımızdaki yamaç tamamen parçalandı ve dengesi bozuldu. Biraz bekle. Daha bir süre kopan kayalar aşağıya yuvarlanacak.
Boynundaki şal desenli eşarbı çözerek kadına uzattı.
Ayrıca biz... Sonra fikrini değiştirdi ve cümlesini tamamlamadı.
Roy'un yüzünü silerken titrek bir sesle ''Ayrıca biz ne?'' diye sordu.
''Ayrıca biz yukarıdaki köpeklerin bu küçük partilerinden sağ kurtulduğumuzu öğrenmelerini istemeyiz. Yoksa aşağıya iner ve başladıkları işi bitirmek için gırtlaklarımızı keserler. Planladıkları gibi öldüğümüzü sanmaları çok daha iyi.''
Kadın adama hayretle baktı. ''Yani onlar hala yukarıdalar mı? Bizi mi gözetliyorlar?''
İngiliz öfkeyle ''Bundan emin olabilirsin.'' diye cevap verdi. ''Sonunda seni ortadan kaldırabildikleri için çok seviniyor olmalılar. Kafalarımızı kaldırıp onların keyfini kaçırmak istemeyiz.''
''Roy'un olacakları nasıl anladın?'' diye sordu. ''Beni yakalamasaydın...'' Sesi hafifledi.
Nicholas ona kısaca Gelignit ambalajından söz etti. Yolun en dar yerini seçerek kayalara patlayıcı yerleştirmek dünyanın en basit işi.
Birdenbire sustu. Yine o tanıdık sesi duymuştu. Kalkışa hazırlanan bir helikopterin motor gürültüsü ve hızla dönen pervanelerinin homurtusu.
Adam Roy'una çabuk dedi, kayaya mümkün olduğu kadar sokul.
Kadını iyice itti, yere uzan.
Roy'un hiç soru sormadan bu emre uydu. Adam da onun yanına uzanıp molozları üzerlerine yığdı.
''Hareketsiz yat, ne olursa olsun hiç kımıldama.'' Yattıkları yerden yaklaşan helikopterin gürültüsünü dinlediler. Helikopter tepelerinde dolaştı, vadide gidip geldi. Nehrin birkaç metre yukarısından uçuyordu. Bir ara yattıkları yerin hemen üstünde durdu. Pervanelerinin yarattığı rüzgar onlara çarpıyordu.
Nicholas haşince ''Sağ kalanlar olup olmadığına bakıyorlar.'' diye omurdandı. ''Hiç kımıldama, bizi henüz görmediler.''
''Kadın patlamadan önce bizi gözetliyor olsalardı.'' diye fısıldadı. ''Hemen bulunduğumuz yere gelirlerdi. Akılları karışmışa benziyor.''
''Kaya parçalanırken izimizi kaybettiler sanırım. Nerede olduğumuzdan emin değiller.''
Helikopterin homurtusu ağır ağır nehrin üzerinden uzaklaştı. Nicholas Roy'na ''Tehlikeyi göze alıp usulca bakacağım.'' dedi.
onun Pegasus helikopteri olup olmadığını kesinlikle öğrenmek istiyorum. Aslında bu bölgede başka helikopterlerin olması imkansız. Başını kaldırma.
İngiliz başını ağır ağır ihtiyatla kaldırdı ve bir tek bakış ona haklı olduğunu göstermeye yetti. Nehrin 750 metre kadar yukarısında Pegasus'un Jet Ranger'ı yavaşça uzaklaşıyordu. İngiliz bu yüzden ön camdan kokpitin içini göremedi. Aynı anda motorun temposu değişti ve helikopter yükselerek kuzeye doğru döndü. Nicholas da yolcuları görebildi. Jake Helm önde, pilotun yanındaydı. Onun arkasındaysa Albay Nogo oturuyordu. İkisi de vadiye bakıyorlardı. Birkaç saniye sonra helikopter kayalara doğru uçarak sırtın arkasında kayboldu. Motor sesi hafifledi, sonra da duyulmaz oldu. Nicholas kayanın altından sürünerek çıktı ve Ryan'ı ayağa kaldırdı. Nicholas kadına açıkladı. Artık hiç kuşku yok, şimdi karşımızda kimlerin olduğunu biliyoruz. Helm ile Nogo helikopterdeydiler. Helm de Gelignit olduğundan hemen hemen eminim. Nogo da herhalde dün gece kampa yapılan baskını yönetti. İkisi de en iyi bildikleri işleri yapıyorlar. Yani artık her şey kesinleşti. Pegasus kiminse bu işin arkasındaki çirkin adam da o. Helm ile Nogo sadece birer emir kolu.
Ryan itiraz etti. Ama Nogo, Etiyopya ordusunun subayı.
Afrika'ya hoş geldin. Nicholas bu sözleri söylerken hiç gülümsemedi. Burada her şeyin bir bedeli vardır.
Kaşlarını çatarken yüzündeki hamura dönüşmüş tozlar parçalanarak döküldüler.
Şimdi bizi asıl ilgilendiren şey uçurumdan çıkıp uygarlığa dönebilmek.
Başını kaldırarak yamaca baktı. Yuvarlanan kayalar yolu kapatmışlardı.
O taraftan gidemeyiz.
Nicholas kadının elini tuttu. Ryan adımını atarken inledi ve ağırlığını hemen sağ bacağına verdi.
Dizim, sonra cesurca gülümsedi, ama düzelir.
Ancak nehre doğru inerlerken fena halde topallıyordu. Yürürken kayaların yeniden hareketlenmelerinden çok korkuyorlardı. Sonunda nehre girdiler, su bellerine kadar geliyordu. Ryan arkasında durup kafasındaki yaradan akan kanları ve tozları yıkadı.
Pek kötü sayılmaz, en azından dikiş gerektirmiyor.
Çantamda bir tüp betadin var.
Adam ilacı çıkardı. Kadın yaraya sarımsı kahverengi pomadı sürdü, üstüne de eşarbı bağladı.
Eh tamam, İngiliz'in omuzuna vurdu.
Nicholas küçük çantanın fermuarını kaparken,
neyse ki bu vardı dedi, hiç olmazsa gerekli bazı şeylerden yoksun değiliz. Şimdi felaketten sağ kalanlar olup olmadığına bakmalıyız.
Ryan Tamre diye bağırdı.
Nehrin kıyısından sendeleyerek ilerlediler. Suya yukarıdan düşen kaya parçaları ve topraklar dolmuştu. Daha derin yerlerde su ikisinin koltuk altlarına kadar geliyordu. Nicholas kollarını havaya kaldırıp çantasını öyle taşıdı. Kervanın diğer üyelerini aramak için kıyıya tırmanırlarken gevşek taşlar ayaklarının altından kaydı. Adamla kadın keşişlerden ikisinin cesedini buldular. İkisi de ezilmiş ve molozların arasına yarı gömülmüşlerdi. Nicholas'la Ryan toprakları kazıp onları çıkarmaya çalışmadılar. Katırlardan biri tek ayağı havada öyle yatıyordu. Geri kalan kısmı kayaların altındaydı. Sırtındaki heybe patlamış ve içindekiler etrafa saçılmıştı. Dik dikin rulo halindeki postu ve diğer parçaları molozlara karışmıştı. Nicholas onları alıp çantasına koydu.
Ryan onu uyardı. Daha fazla yük taşıyacaksın.
Adam sadece 2 kilo diye cevap verdi, ama buna değer.
Ryan'la İngiliz yolun aşağısına Tamre ve Ali'yi son gördükleri yere doğru gittiler. Bir saat kadar etrafı araştırdılar ama ikisinin de izine rastlamadılar. Yukarılarında yamaç mahvolmuştu. Dev kayalar çatlamış, topraklar ortaya çıkmıştı. Ağaçlar ve çalılar köklerinden ayrılarak parçalanmışlardı.
Ryan sakat bacağının izin verdiği kadar yukarıya tırmandı. Ellerini boru gibi yaparak ağzına götürdü. ''Tamre! Tamre! Tamre!'' diye bağırdı. Sesi vadide kayadan kayaya çarparak yankılandı.
Nicholas kadına seslendi. ''Zavallı öldü sanırım. Herhalde kayaların altında kaldı. Bir saattir buradayız. Daha fazla zaman harcayamayız. Kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Onu burada bırakmak zorundayız.''
Kadın onu aldırmayarak yamaçta ilerledi. Gevşek kayalar ayaklarının altından kayıyordu. Nicholas Roy'un dizinin sancılığını anladı. Kadın Arapça, ''Tamre bana cevap ver, Tamre neredesin?'' diye seslendi.
''Ryan, bu kadar yeter. Dizine büsbütün zarar vereceksin. İkimizi de tehlikeye atıyorsun, vazgeçerdik.''
Aynı anda ikisi de yamacın yukarısından gelen hafif iniltiyi duydular. Ryan oraya doğru tırmanmaya başladı. Bazen tırmandığı kadar aşağıya kayıyordu ama sonunda dehşetle bağırdı. Nicholas çantasını atarak onun peşinden gitti. Roy'un yanına vardığı zaman o da genç kadının yanında diz çöktü. Tamre molozların arasına sıkışmıştı, yüzü tanınacak gibi değildi. Derisinin yarısı yüzülmüştü. Roy'un çocuğun başını kaldırıp dizine dayamıştı. Tamre'nin daha rahat soluk alması için giysisinin koluyla burnuna dolan tozları temizliyordu. Çocuğun ağzının kenarından kan sızıyordu. Tekrar inlediğinde kan iyice arttı. Roy'un kanları silmeye çalışırken çocuğun çenesine bulaştırdı. Tamre'nin belinden aşağısı molozların arasındaydı. Nicholas onları temizlemeye kalkıştıysa da hemen sonra bunun bir işe yaramayacağını anladı. Tamre'nin üzerine bilardo masası büyüklüğünde bir kaya parçası düşmüştü. Herhalde çocuğun omurgasıyla kalça kemiklerini kırmıştı. Bir tek insan yardım edilmeden o ağırlığı kaldıramazdı. Bu mümkün olsa bile hafif bir sürtünme Tamre'nin o korkunç yaralarını daha da kötüleştirecekti.
''Ryan bir şeyler yap Nicky'' diye fısıldadı. ''Onun için bir şeyler yapmalıyız.''
Nicholas kadına bakarak başını salladı. Ryan'ın gözleri doldu. Yaşlar yanaklarından kayıp Tamre'nin yüzüne damladı. Çocuğun kanını sulandırarak pembeleştirdi.
''Kadın burada durup ölmesine izin veremeyiz.'' diye itiraz etti.
Tamre onun sesini duyunca gözlerini açarak kadına baktı. Kanları akarken gülümsedi. Bu tebessüm yaralı, tozlu yüzünü aydınlattı.
''Çocuk umme'' diye fısıldadı. ''Sen benim annemsin. Çok iyisin. Seni seviyorum annem.''
Sözleri o an yarıda kesildi. Çocuk sarsıldı. Yüzü acıyla çarpılırken hafif bir hırıltı duyuldu. Sonra vücudu gevşedi. Omuzlarındaki katılık geçti ve başı yana düştü. Ryan uzun bir süre öylece oturdu. Çocuğun başı hala dizindeydi. Sessizce ama acı acı ağlıyordu. Sonunda Nicholas onun omzuna dokunarak şefkatle ''O öldü Ryan'' dedi. Kadın başını salladı.
''Biliyorum, sadece benimle vedalaşacak kadar dayandı.''
Nicholas kadının bir süre daha ağlamasına izin verdi. Sonra usulca ''Gitmemiz gerekiyor yavrum'' dedi.
''Haklısın ama onu burada böyle bırakmak öyle zor ki. Hiç kimsesi yoktu, çok yalnızdı.'' ''Bana anne dedi. Beni gerçekten seviyordu sanırım.''
''Seni sevdiğinden eminim.'' Nicholas ölü çocuğun başını kadının dizinden indirdi. Roy'un ayağa kalkmasına yardım etti. ''Aşağıya in ve beni bekle. Onun üzerine elimden geldiği kadar örtmeye çalışacağım.'' Nicholas Tamre'nin ellerini göğsünün üzerinde kavuşturdu. Boynunda asılı olan gümüş haçı parmaklarının arasına sıkıştırdı. Sonra taşları dikkatle çocuğun üzerine yerleştirerek başını örttü. Böylece kargalar ve akbabalar ona ulaşamayacaklardı. Adam yamaçtan kayarak suda kendisini bekleyen kadının yanına indi. Çantasını omuzuna attı. ''Ryan'a gitmemiz gerekiyor.'' dedi. Kadın elinin tersiyle gözyaşlarını silerek başını salladı.
''Artık hazırım.''
Akıntıya karşı zorlukla ilerleyerek nehirden yukarı çıktılar. Düşen kayalar nehrin yatağının yarısını kapatmıştı. Sular yandaki açıklıktan akıyordu. Kadınla adam sonunda kayaların yuvarlandığı yerin daha yukarısına vardılar. Orada nehirden çıkıp dik kıyıya tırmandılar. Sonunda yolun kapanmamış olan bölümüne sürünerek çıkabildiler. Bir an dinlenip geriye baktılar. Kayaların devrildiği yerde nehrin suları çamur yüzünden kızılımsı kahveye dönüşmüştü. Aşağıda manastırdaki keşişler belki patlamaları duymamışlardı ama suyun rengi nedeniyle endişelenerek durumu anlamaya geleceklerdi. Cesetleri bulacak ve onları gerektiği gibi gömeceklerdi. Yola çıktıkları zaman bu düşünce Roy'unu teselli etti. Daha 2 gün zor bir yolculuk yapmaları gerekiyordu.
Roy'un şimdi kötü biçimde toparlıyordu. Ama kendisine yardım etmeye çalıştığı zaman da Nicholas'ın elini itiyordu.
''Ben iyiyim. Yalnızca dizim biraz şişti.''
İngiliz'in dizine bakmasına izin vermiyor, inatla önden yürüyordu. Günün geri kalan saatlerinde çoğu zaman hiç konuşmadan ilerlediler. Nicholas kadının üzüntüsüne saygı gösterdi. Roy'un üzgün olduğunda etrafındakileri kırmadan böyle sessiz kalabiliyordu. Nicholas'ın hayranlık duyduğu özelliklerinden biri de buydu. Akşama doğru yolun kenarında dinlenirlerken bir iki laf ettiler.
Nicholas kadına tek tesellim şu diye açıkladı. Pegasus artık kayaların altında gömülü olduğumuza inanıyor. Bir daha gelip bizi aramayacaklar. Şimdi yolun ilerisini incelememize gerek kalmadan ilerleyebiliriz.
O gece kayanın dibinde mola verdiler. Yol ondan sonra dimdik yamaca tırmanıyordu. Nicholas kadını yoldan çıkarıp sık ağaçlı bir yere götürdü. Yoldan gözükmeyecek bir yerde küçük bir ateş yaktı. Roy'un sonunda yumuşayarak adama dizini muayene etmesi için izin verdi. Dizi yaralanıp şişmişti ve cildi alev alev yanıyordu.
''Bu bacakla yürümemelisin.''
''Roy'un başka seçeneğin var mı?'' diye sordu.
Adam ona yanıt veremedi. Eşarbını mataradaki suyla ıslatarak dizini sıkı ama kan dolaşımına engel olmayacak şekilde sardı. Sonra çantasında bir brufen şişesi buldu. Kızarma ve iltihaplanmayı önleyen bu haplardan kadına iki tane içirdi.
''Roy'un kendimi daha iyi hissetmeye başladım bile.'' dedi.
Adamın çantasındaki son yiyecek tabletini de paylaştılar. Ateşin önünde kamburlarını çıkarmış oturuyor, usul usul konuşuyorlardı. Yaşadıkları olayın şokunu hala atlatamamışlardı.
''Roy'un yukarıya ulaştığımız zaman ne olacak?'' diye sordu. ''Taşıtların bıraktığımız yerde olacaklarından emin misin?''
''Boris'in taşıtları korumaları için bıraktığı adamlar hala oradalar mı dersin?'' ''Ya tekrar Pegasus'un adamlarıyla karşılaşırsak?''
''Bu soruların hiçbirini yanıtlayamam. Her sorunla teker teker ilgileneceğiz.''
''Çok istediğim bir tek şey var. Addis Ababa'ya varır varmaz Etiyopya polisine o katliama haber vereceğim. Helm ve çetesinin yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum.''
Adam bir an yanıt vermedi, sonra ''Bence bu pek akıllıca bir şey olmaz.'' dedi.
''Ne demek istiyorsun? Biz cinayete tanık olduk. Onların bu işten yakalarını sıyırmalarına izin veremeyiz.''
''Şunu unutma, biz tekrar Etiyopya'ya dönmek istiyoruz. Şimdi ortalığı bulandırırsak bütün vadiye askerler ve polisler doluşur. O zaman Taita'nın bilmecesini çözmek ve Mamuz'un mezarını bulmak için planımızı uygulamaktan vazgeçmek zorunda kalırız.''
Roy'un düşünceli bir tavırla mırıldandı.
''Bu hiç aklıma gelmemişti. Ancak yine de bir cinayetti bu. Ve Tamre...''
Nicholas kadını yatıştırmaya çalıştı. ''Biliyorum, biliyorum ama Pegasus'u Etiyopya adaletine teslim etmekten başka intikam alma yolları da var. Şunu bir düşün. Nogo Helm'le birlikte çalışıyor. Onu helikopterde gördük. Pegasus öyle birini parayla tutmuş. Öyleyse emrinde başka kimler çalışıyor?'' Polis mi, komutanlar mı, bakanlar mı? Şu anda bu konuda hiçbir bilgimiz yok.
Kadın ben bunu da düşünemedim diye itiraf etti.
Bundan sonra tam bir Afrikalı gibi düşünmeliyiz ve Taita gibi de davranmalıyız. Kurnaz olmalı, dolambaçlı yolları izlemeliyiz. Hemen gidip bağıra çağıra o adamları suçlamamalıyız. Herkesin kayaların altında kaldığımıza inanmasını sağlar ve ülkeden gizlice çıkabilirsek bu harika olur. O zaman uçuruma daha kolaylıkla dönebiliriz. Ama ne yazık ki bunu başarabileceğimizi sanmıyorum. Yine de bundan böyle duruma göre çok kurnazca ve dikkatli davranmalıyız.
Roy'un uzun bir süre dans eden alevleri seyretti. Sonra içini çekerek,
''Pegasus'tan intikam almanın daha iyi bir yolu olduğunu söyledin.'' diye hatırlat. ''Nasıl?''
''Ah, Mamuz'un hazinesini onların burunlarının dibinden çalıp götürmek.''
Kadın bu uzun ve acı gün boyunca ilk kez güldü.
''Haklısın tabii. Pegasus'un sahibi her kimse hazineyi uğrunda cinayet işleyecek kadar çok istiyor. Hazineyi elinden kaçırmanın ona acı vereceğini umalım. Hem de en az bize verdiği kadar.''
24. Ayrımın sonu. Sayfa 260.